Ayrım 17, sayfa 195, 30 Temmuz 2003. Benim Binnaz'ı biliyorsun, bahsetmiştim. Hani şu yağlı boyalarımı çamaşır suyuyla silen kız. Bir haftadır bende kalıyor. Olacak şey midir? Kocasının bir arkadaşına aşık olmuş bu. Bayağı da ilerletmiş işi. Şimdi ayrılmak istiyor ama kocası da peşinde. Bu yüzden başıma bir iş açılırsa ne yaparım diye kara kara düşünüyorum. Öyle ya, adamlardan biri kapıma dayanırsa ne halt ederim, kime giderim? Polisi filan ararım herhalde. Fakat ben Binnaz'a bayılıyorum. İyi yapıyor. Yaşadıkları için ileride hiç pişman olmaz. İnsan ancak yaşamadığı bir gönül ilişkisi için pişman olur. Pişman olan biri kime gider sence? Kime başvurur? Kaymakamlık bu işi halleder mi? Veya özel idare. Halam Münevver. 26. bölüm. 16 Eylül 2007 Bağevi. Ben Hasan'a aşıktım. Bunu kimse bilmiyordu. Önceleri ben bile bilmiyordum. Belki yaşadıklarımızın normal bir sonucuydu bu. Onu görmek istediğim yere bir kaidenin üstüne koymuştum. Durgunluğunu, sessizliğini, heyecanlarını aşağıdan izliyordum. Baktığım yerde elindeki hançeri haksızlığa savuran genç bir adam duruyordu. Arkadaşlarımız bizi akraba sanıyorlardı. Hep öyle sandılar. Biz de yıllarca öyle sandık. Bir gün seninle konuşmamız lazım demişti. Dil tarihin kantinindeydik. 1978 baharı olmalı. Şu masa boş, oturalım dedim. Oturduk. Yüzüme bakmıyordu. Çay bardağına gelip geçenlere, selam verenlere bakıyordu. Bundan sonra haberim olmadan bir iş yapmazsan iyi olur dedi. Sen neden bahsediyorsun dedim. Neden bahsettiğimi biliyorsun dedi. Neden bahsettiğini biliyordum. 3 gün önce Kızılay'dan Abedinpaşa'ya 2 şarjör taşımıştım. Sana mı soracağım dedim. Sen kimsin ki? Ben senin arkadaşınım. Kendimizi mi düşüneceğiz? Bir süre yanıtlamadı. Başka bir yere baktı. Tam olarak öyle değil dedi sonra. Tam olarak öyle değil. Bu onun en güzel lafıydı. Hiçbir şey tam olarak öyle değildir. Çünkü hiçbir şey, hiçbir nesne, hiçbir olgu tam değildir. Tam olsalar da biz onlara tam olduklarını düşünmeyiz veya düşünmemeliyiz. Kuşku bir algılama ilkesidir. Algılarımızı yönetmeyi öğrenmeliyiz. Akınla konuştum. Bir daha böyle şeyler olmayacak diye sürdürdü. Akın benim okul sorumlumdu. Ne diyorsa yapıyordum. Evde tabanca bile saklıyordum. İnanmanın bir erdem olup olmadığını kendime hiç sormadım ben. Ama daha sonra pek çok cinayete inanç elbisesi giydirildiğini gördüm. Okul bahçelerinde dualarla büyüyen çocuklar başka nasıl davranabilir ki? Bize inancı övüyorlardı, bilmeyi değil. O 2 şarjörün ne işe yarayacağı hakkında tabii ki bir fikrim vardı. Masumiyet denen şey zamandan bağımsız bir şey değil ki. İnsanın görgüleri değişiyor. Çocukları aslında aileler yetiştirmiyor. İçinde yaşadıkları zaman yetiştiriyor. Şiddete hiç eğilimi olmayan benim gibi bir kız çocuğu bile aklı hayale gelmeyecek işler yapabiliyor. Adaletsizlik kan akıtıyor, evet. Ama adalet de akıtabiliyor. İnsan bunu kanıksayabiliyor. Hasan galiba ikimizden birini korumak istiyordu. Hangimizi daha çok seviyorsun diye soramıyordum. Kendini mi, beni mi? Ankara bahar kokuyordu, ona aşık oluyordum. 1979 1 Mayıs'ı için 20 otobüslük bir konvoyla İzmir'e gidiyoruz. Otobüste yan yana oturuyoruz. Bazen başı omzuma düşüyor, soluk almadan öylece duruyorum. Otobüsün içi karanlık. Dışarıda tarlalar, köyler, kasabalar akıyor. Evlerin ışıkları sönmüş. Yalnızca sokak lambaları yanıyor. Hızla gelip geçiyorlar. İzmir'de büyük, geniş, olağanüstü güzellikte bir sabah karşılıyor bizi. Deniz kokusu, göğün mavisi, tertemiz bir dünya. İşte böyle bir yerde yaşamak istiyorum ben. Yanımda sevecen, dürüst bir adam olsun. Haksızlığın olmadığı bir dünyada onun saçlarını okşayayım. Çok mu? Otobüste yan yanayken, uyurken bunu o kadar çok yapmak istemiştim ki. Okşamak, yıllarca okşamak. O gece ben geldiğimiz otobüse geri dönecektim. Hasan'la birkaç günlüğüne kasabaya gidecekti. Ama ne ben döndüm ne o gitti. Nasıl oldu anımsayamıyorum. Galiba bir organizasyon hatasının kurbanı olduk. Bir öğrenci evinde sabaha kadar çay içip her zaman yaptığımız gibi devrim tartıştık. Sonra aynı odada karşılıklı yataklara yatıp çocukluğumuzdan konuştuk. O bana salaklıklarımdan bahsetti, ben ona yabaniliğinden. Sen ayı Allah sanıyordun dedi bir ara. Evet Allah sanıyordum. Yukarıda öyle duruyordu. Akasya yaprakların arasında büyüyordu, küçülüyordu. Ne sanacaktım? Sen de zengin olmak istiyordun dedim. Bunlar çok utandı. Gerçekten zengin olmak istiyordu. Uçan bir otomobil icat edecek, tanesini 1 milyondan satacaktı. Sonra mırıltılarla uyudu. Ben uyuyamadım. Hayatımı, geleceğimi, anlamımı düşündüm. Sonra da ani bir kararla kalkıp onun yatağına gittim. Yanına uzandım. Buna nasıl cesaret ettiğimi bilmiyorum. Galiba bunu yapmalıyım. Yapmazsam pek çok şey eksik kalacak diye düşünmüştüm. Ona sarıldım. İrkilmedi, karşı koymadı. Sonra saçlarını, yüzünü okşadım. Sonra da öpüştük, uyuduk. Ankara'ya döndükten sonra bana bakışının değiştiğini anımsıyorum. Aklından neler geçtiğini ele vermiyordu ama artık eskisi gibi değildik. Ona dokunmak istiyordum. İstemekle kalmıyor, bunu sık sık yapıyordum. Fazlasıyla çekingendi. 1 Mayıs gecesi yaşadıklarımızı nasıl adlandıracağını bilemiyor gibiydi. Oysa ben biliyordum. Çocukluğumdan beri ona aşıktım. Artık hafta sonları bize gelmiyordu. Dışarıda buluşuyor, nadiren arkadaş evlerinde kalıyor, aynı yatakta uyuyorduk. Giysilerimizi çıkarıp uyuyorduk. İlk ne zaman seviştik bilmiyorum ama delice bir şeydi. Yatağın üstünde birbirimizi arıyor gibiydik. Her yerine dokunuyordum, her yerime dokunmasını istiyordum. Evdeyken yalnızken onu düşünüyordum. Dokunuşunu, öpüşünü, yatakta yuvarlanışımızı, yere düşüşümüzü. Benim bir aşkım vardı, gerçek bir aşk. Halamın salonuna çıkınca poşeti hemen açtım. İşte bir fotoğraf, Halime, o ve ben. Kollarımızı birbirimizin omuzuna atmışız, gülüyoruz. Halime'nin örgülü saçları göğsüne akmış. Gözyaşlarım ipek gibi giysi oldu. Dökülüyor, soyunu veriyorum. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyorum. Hasan'ın kefeni ayak ucumuzda duruyor. Halime tırnaklarını saçlarına geçiriyor. Ağlamıyor ama ağlamamak için kalbini dişliyor. Çekiyor, parçalar kopartıyor. Kanartıyor, kanatıyor. Nuri amca çukurun başında ayakta duruyor. Oğlunun üstüne toprak atıyor. O da ağlamıyor. Gülizar'ı başına halamın omzuna yaslamış, boş gözlerle çukura bakıyor. Hasan'ın gireceği çukurun başında yalnızca 8 kişiyiz. Cenazeye kasabadan kimse gelmedi. Bir zarfın içinden 3 mektup çıkıyor. İkisi Gülizar teyzeye, birini Nuri amcaya yazmış. Üçü de kısa. 6 Ekim 1974. Merhaba anne. Geldiğimden beri çok rahatım. Sakın beni merak etmeyin. Ekim ortasında Ayşe teyzelerden ayrılıp yurda çıktım. Ama hafta sonları yine gidiyorum. Çamaşırlarımı falan yıkıyorum, banyo yapıyorum. Yurdun koşulları gayet iyi. 20 kişilik bir yatakhanemiz var. Okuma salonlarımız var. Yemekhanede 2 öğün yemek yiyorum. Erken uyanabilirsem kahvaltı da yapıyorum. İlk 2 ayın kredi parasını biraz hesapsız harcadım. Gerçi kitap parası da bayağı tuttu. Ayşe teyze para vermeye teklif etti ama kabul etmedim. Zaten bir aydan fazla bir zaman onlara yük oldum. Daha fazlası ayıp olur diye düşündüm. Eliniz rahatsa ay sonuna kadar bana 150 lira göndermeye çalışın. Babamı senin ellerinizden öpüyorum. Ablam dışarıdan lise bitirme sınavlarına gireceğini söylemişti. Şimdi ona da mektup yazacağım. Sakın bu fikrinden dönmesin. Babam İzmir'e gittiğinde Münevver halaya ellerinden öptüğümü söylesin. Sağlıcakla kalın. Hasan. 4 Mayıs 1978. Merhaba anne. Şubat'ta gelemediğim için umarım bana kızmamışsındır. Ama Haziran sonuna doğru yanınızda olacağım. Babamla güvercin uçururum. Ne yazık ki okulu bu yıl bitirmem imkansız hale geldi. Geçen yaz 2. sınıftan kalan 5 dersimi Şubat'ta vereceğimi söylemiştim ama ancak birini verebildim. Bu yılın derslerini hazırlanıyorum şimdi. Haziranda değilse de Ekim'de çoğunu temizlemeyi düşünüyorum. Önümde uzun zaman var. Çok şey kaybetmiş sayılmam. Haziranda üstüme başıma bir şeyler almak için biraz paraya ihtiyacım olacak. Bir de yol parası tabii. Ablama selamlarımı söyle. Sizin Münevver halanın ellerinizden öperim. Hasan. 21 Haziran 1981. Sevgili babacığım, sizin bu acıyı yaşamanızda bir payım olduğunu düşünüyorsanız beni affedin. Gördüğümüz şeyi halka göstermeye çalıştık ama ne yazık ki bu karanlıkta daha fazlasını yapamadık. Susmak ve durmak bazen insanı suçlu yapar. Suçlu durumuna düşmeyi istemedik. Koğuştaki eşyalarımı, giyeceklerimi arkadaşlara bıraktım. Yalnız sizden bir şey rica edeceğim. Münevver hala bana her ay yolladığı 100 lirayı 9. koğuştaki müebbete mahkum olan Sinan Kurtaran adlı arkadaşıma göndermeye devam edebilir mi? Bir de oradaki giyeceklerimi de paketleyip aynı arkadaşa yollayın. Bedenlerimiz aynıdır. Ablam, annem üzülmesinler. Sen de üzülme. Bugüne kadar başınızı eğmenizi gerektirecek en küçük bir davranışım olmadı. Halkın onuru ve çıkarları için mücadele etmekten başka bir şey yapmadım. Bugün bizi mahkum edenler gelecekte suçlu ilan edilecekler ve tarih önünde yargılanacaklardır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Kahrolsun faşizm, yaşasın halkların özgürlük mücadelesi. Oğlun Hasan. Olan bitenden ne kadar uzağım şimdi. Gırtlağıma basan şu yumruk olmasa bütün bunları yaşamadığımı düşüneceğim. Asıldıktan sonra hiç ağlamamıştım. Ta ki annem Hasan için mevlüt okutana kadar. O gün evin içi komşu kadınlarla dolmuştu. Başlarını ince tülbentlerle örtmüşlerdi. Birbirleriyle fısıldayarak konuşuyorlar, hiç tanımadıkları bir çocuk için dua ediyorlardı. Ben babamın odasında bir zamanlar Hasan'ın yattığı yatağa uzanmış, içimden bir şey çıkmasını bekliyormuş gibi tavana bakıyordum. Sonra o şey birden çıktı, gözlerimden çıktı. Aylarca ağladım. Bütün bunlar oldu mu, yaşadıklarım birbirine bağlayan ilmikler ne zaman çözüldü de gerçeği bir masala dönüştürebildim. Onu her gün hatırlamayı bir tür ibadet gibi yaşayıp sonra yine her gün unutmayı nasıl becerebiliyorum ki? Bilmiyorum. Sevgili olabildik mi bunu bile bilmiyorum. Her şeyi gizli saklı yaşadık. Zaten çok kısa sürdü. 2 yıl bile değil. 12 Eylül'den az önce ortadan kayboldu. Nereye gittiğini bana da söylemedi. 6 ay sonra Hopa'da yakalandı. Ankara'ya getirilip yangından mal kaçırır gibi akıl almaz bir hızla yargıladılar onu. Sanki zaman kaybederlerse idam etme olanakları ellerinden alınacaktı. Mama haftada 2 gün, bazen de 3 gün mektup yazıyordum ama hiçbirine yanıt vermedi. Haberlerini arkadaşlardan alıyordum. O öldüğü yaşta kaldı. Ben 30'uma geldiğimde artık kardeşimdi. Niyazi'yi doğurduğumda Niyazi'nin dayısı oldu ve artık oğlum gibi. Artık Niyazi'nin kardeşi. Poşetten çıkan saman kağıdı destesini karıştırıyorum şimdi. Ankara 1 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin tutanakları. Girişteki iddianame 28 sayfa. Ankara'daki bütün cinayetleri Hasan işlemiş meğer. Daha sonraki sayfalarda savcılık ifadesi var. Emniyetteki ifademi işkence altında verdim diyor. Bir sonraki sayfada emniyet ifadesini buluyorum. 28 Mart Perşembe günü daha önceden kararlaştırdığımız üzere Abidinpaşa'daki öğrenci evine saat 18 sularında gittim. Turan Yılmaz evdeydi. Hikmet Eren ve soyadını bilmediğim Ahmet adlı şahıs sonradan bize katıldılar ve bir poşet içinde 3 tabanca getirdiler. Tabancalardan biri Fransız onlusuydu, diğeri 14'lüydü. Üçüncüyü hatırlamıyorum. 4 kişi 1 saat kadar Ülkücü Gençlik Birliği'nin bölge temsilcisi Mehmet Çiçek'in öldürülmesini amaçlayan eylem planı üzerinde konuştuktan sonra 06 DU 866 plakalı Renault arabayla olay mahalline intikal ettik. Orada bize Remzi Taşdemir ve adlarını bilmediğim ama dernekten tanıdığım 3 kişi daha katıldı. Hikmet Eren'le ben Bahçeli Evler'de Sultan Kıraathanesi'ne girip oturduk. Diğerleri dışarıda kaldı. Mehmet Çiçek'i bana Hikmet Eren gösterdi. İki gençle birlikte bir masada oturuyordu. Birer çay içtik ve dışarı çıkıp adı geçen şahsı beklemeye başladık. Fransız onlusunu ben taşıyordum. Diğer silahlar Turan Yılmaz'daydı. 22.45'te sözü edilen grup kahveden dışarı çıkınca Hikmet Eren, ben ve soyadını bilmediğim Ahmet adlı şahıs çapraz olarak ateş etmeye başladık. Ben 3 el ateş ettikten sonra otomobile koştum. Dursun Kocamış adlı polis memurunun olay sırasında öldüğünü bir gün sonra gazetelerden öğrendim. Olay sonrasında silahlarımızı Remzi Taşdemir'e teslim ettik ve ayrıldık. Avukat Ergün Bey'in benim Ahmet'in ve Hikmet'in anlattıklarını anımsıyorum şimdi. Olay böyle olmamıştı. Hasan, Hikmet ve Remzi o gün Bahçeli Evler'de bizim mahalledeydiler. 2 gün önce cezaevinden çıkan Turan'ı evinde ziyaret etmişler. Evden ayrılınca Tokat yurdunda kalan ve devreyi gezen bir grup ÜGD'li ile karşılaşmışlardı. Bizi hemen tanıdılar demişti Hikmet. Çevremizi sarıp silahlarını sırtımıza dayadılar. Turan'ın babası olanları pencereden görmüş. Hemen aşağı inip peşimizden geldi. Faşistlere yapmayın, etmeyin diye yalvarmaya başladı. Sonra bir polis devriyesi durdu yanımızda. Beyaz bir minibüs, herhalde Bahçeli Evler Karakolu'nun devriyesiydi. Şoför mahallindeki polis bizim sırtımıza silah doğrultanlara ne oluyor çocuklar falan diye bir şeyler söyledi. Onlar da bir şey yok dediler. Birbirlerine samimi davranıyorlardı. Sonra minibüsün içinde polislerin arasında itiş kakış oldu. Minibüs hareket etti. Faşistler bizi ara sokağa soktular. Galiba Tokat yurduna götürmek istiyorlardı. Üstümüzü aramışlardı. Hasan'da bir silah vardı. Tek silahımız oydu. Sonra polis minibüsü 100 metre kadar ileride durdu ve minibüsten çıkan iki polis bize doğru koşmaya başladılar. Biri hariç faşistlerin hepsi silahlarını bellerine soktular. O elinde silah olan polislere ne oluyor, ne yapıyorsunuz diye bağırdı. Polis minibüsü yanımıza gelmiyordu, uzakta bekliyordu. Sonra birden o faşist koşan polislere ateş etmeye başladı. Hasan'ın da tabancayı çıkardığını gördüm. Havaya 3 el ateş etti. Sonra da kaçın arkadaşlar diye bağırıp tabancayı bir evin bahçesine attı. Ölen polis Dursun Kocamış eski Polder yöneticisiymiş. Büyük bir ihtimalle onu tanıyorlardı. O gece aslında bizi öldüreceklerdi, yanlışlık oldu. Hikmet bunları Sıkı Yönetim Savcılığında da anlatmıştı. Evet, bir yanlışlık oldu. Hasan'ı bunun için astılar. Klakson sesini duyunca çantamı alıp bahçeye indim. Nuri amca ile Gülzar teyze hazırlanmışlar, beni bekliyorlardı. Kasabadaki eve gidecektik. Rıdvan'ı bekletmeyelim dedi Nuri amca. Gülizar teyze taksiye doğru yürüyünce cebinden bir anahtar çıkarıp bana uzattı. Bu ne dedim? Münevver Hanım sana vermemi istemişti. Kasabadaki yatak odasına şahsi evrakını koyduğu küçük bir sandık varmış. Onun anahtarı. 8 Mayıs 1979. Çocukken büyüklerin kendi ölümleri hakkında konuşmaları garibime giderdi. Yapmacık, şımarıklıkmış gibi. Ama şimdi öyle gelmiyor. Geçen gün Cahit'e ben ölünce evvela ne yaparsın dedim. Yüzü değişti. O ölse ben hemen sokağa çıkar vapura binerim. Temiz hava alırım. Eve dönerim, müzik dinlerim. Cenazesine filan da gitmem. Sonra bir değirmen resmi yaparım. Metruk, kırık, dökük, eski bir değirmen. Renkleri kucağıma oturturum. Monsieur Seguin'in keçisinde. Ve ona vaziyetin tuhaflığını anlatırım. Tabii bir de farklılığımı ve yalnızlığımı. Ben ölünce bunları kimse kimseye anlatmaz. Kendimi sadece bu yüzden kıymetli hissediyorum yengecim. Mino. 27. Bölüm. 16 Eylül 2007 Hastane. O mevlüdü senin için okuttum, Hasan için değil. O asıldıktan sonra çok değişmiştin. Hasan'la birlikte dünya ile alakanı da kaybetmiş gibiydin. Bir de ben her gün her saat ağladığım halde seni hiç ağlamamıştım. Bu bana tuhaf geliyordu. 1,5 ay hiçbir şey yapmadın. Ama hiçbir şey. Benimle konuşmuyordun, babanla konuşmuyordun. Eskisi gibi arkadaşlarınla da buluşmuyordun. Evin içinde hayalet gibi dolaşıyor, babanın çalışma odasındaki yatakta saatlerce yatıyordun. Beni çok korkuttun, biliyor musun? Sonra senden gizli bir psikoloğa gidip durumunu anlattım. Gidecek kimsem yoktu ki. Aslında bana kalsa bunu da düşünemezdim. Kapı komşumuz Fatma Hanım akıl vermişti. Psikolog nazik bir adamcağızdı. Bir yolunu bulup bana getirmeye çalışın dedi. Sana nasıl davranmam gerektiği konusunda da yol gösterdi. Her şeyi denedim ama seni ona götüremedim. Sonra kendi kendime dedim ki bu benim kızımsa, ben de onun anısıysam bu işi hallederim. Aklımdan kasabaya halanın yanına gitmek geçti. Ancak daha kötü olursun diye cesaret edemedim. Mevlüt okutayım dedim. Bunda Fatma Hanım akıl verdi. İşe yaradı. Ağlamaya başladın. Bir hafta sonra da Hasan'ın dosyasını almak için avukata gittin. O dosyayı ben de okudum. Hiçbir şey anlayamadım. Hasan'ın yalnızca bir tabancada parmak izi vardı. Ölen polis memurunun otopsi raporunda o silahtan değil başka bir silahtan söz ediliyordu. Şahit yoktu, ifade yoktu, delil yoktu. Ben bu işlerden anlamam ama sanki Hasan'ı asmış olmak için asmışlardı. Dosyayı babanın da defalarca okutmuştum. Bir yıl sonra bile hala Hasan'ın suçsuzluğunu ispat etmenin peşindeydin. Halbuki o ölmüştü. Hiçbir şey onu geri getirmeyecekti. Sen böyle hayata döndün işte. Yeniden gülümsemeye başladın. Odana Hasan'ın bir fotoğrafını astın. Hala duruyor ya. Bir yıl sonra anne ben avukat Ahmet'le evleneceğim dediğinde çok şaşırmıştım. Ahmet'i Hasan'ın avukatı olarak baban da ben de tanıyorduk ama yaşça senden epey büyüktü. Tasvip etmemiştim. Tabii geçici bir heves olduğunu düşünmüştüm. Hata yapmandan korkuyordum. O yaşlarda yapılan hataların telafisi sonradan mümkün olmuyor. Ayrım sonu sayfa 206.